Ayrım 8. Tünelin başına geldiğimizde zirveye tırmanıyor taşkınlığımız. Taş duvarlara çarpıp yankılanan, devasa boyutlara ulaşan seslerde bizim de payımız var. Şarkılar söylüyoruz birazdan. Dağ başını duman almış diye haykırıyoruz. Yanımızdan geçen yabancıları abartıyla kutluyoruz. Onlar da bizi. Samba yapanlara el sallıyoruz. Arya söyleyen İtalyanları coşkuyla alkışlıyoruz. Tünelin sonunda tur otobüsü bekliyor bizi. İşte ipin koptuğu an. Nasıl biniyoruz, nasıl oturuyoruz, neler oluyor, hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet, yaşamımın en çılgın yeni yıl partisi bu. Aynı zamanda en keyifli olanı. Bir daha böylesini yaşar mıyım bilemiyorum. Bildiğim tek şey, yaşadıklarımdan asla pişmanlık duymadığım. Yeni yılın kutlu olsun Eylül, güzellikler getirsin sana. Sabah uyanınca ilk işim, bir telefon kartı satın almak oluyor. Annemin sesi kırık biraz. Neden dün gece aramadın diye soruyor sistemle. Geç döndük otele diyorum. Uyumuşsunuzdur diye düşündüm. Türkiye ile aradaki bir saatlik zaman farkı pek de inandırıcı değil. Ama tek savunma noktam bu. Kendimi bilemeyecek kadar içtiğimi, konuşacak halde olmadığımı söyleyecek değildim ya. Çok özledik seni diyor babam. İlk kez sensiz girdik yeni yıla. Tatsızdı. Konuşmamız bitince telefon kartını dünyaya uzatıyorum. Babaanneni arasana. Gerek yok diye umursamaz bir tavırla omuz sinkiyor. Kızıyorum. Burada bulunuşunu, geçirdiğin tatilin her anını ona borçlusun. Unutma. Hiçbir borcun yok babaanneme, diyor meydan okurcasına. Tur parasını Emre verdi. Donup kalıyorum. İkiye katlanıyor öfkem. Gözlerimden ateş çıkıyor. Ne var bunda, diye kayıtsızca gülüyor dünya. Parayı kimin verdiği bu kadar önemli mi sence? Önemli olan o değil, diye bağırıyorum. Senin bana yalan söylemen. Öyle gerekiyordu, diyor. Beni deli eden aldırmazlığıyla. Sakin ol Eylül, diye söyleniyorum içimden. Yılın ilk gününü nasıl geçirirsen, diğerleri de öyle geçer derler ya. Üzüntüye, sıkıntıya, öfkeye yara olmamalı bugününde. Bana ne canım, diye omuz silkiyorum. Onunkine benzer bir kayıtsızlıkla. Nasıl biliyorsan öyle yap. Onu orada öylece bırakıp göller bölgesine hareket etmek üzere olan tur otobüsüne doğru koşuyorum. Bana yetişmesine fırsat vermeden Anıl'ın henüz boş olan yanındaki koltuğa atıyorum kendimi. Ne kadar bastırmaya çalışsam da geride kalanı bana fazlasıyla yeten kızgınlığımla dünyaya yakın olmak istemiyorum şu anda. Yan tarafımızda Seçil ile Kerem oturuyorlar. Birbirlerine sokulmuş halleri yeni bir başlangıca adım attıklarının göstergesi gibi. Geriden gelen dünyaya da arkamızdaki sırada oturmak düşüyor haliyle. Roma'ya yarım saat uzaklıkta harika bir sayfiye yeri göller bölgesi. Başta Sofia Loren olmak üzere pek çok ünlünün ve Roma sosyetesinin önde gelen isimlerinin villaları var burada. Yanı sıra tüm bölgeye hakim bir tepenin üstünde de Papa'nın yazlık köşkü yükseliyor. Köşkten çok, görkemli bir saray görünümündeki yapının dev boyutlardaki siyah demir kapısının önünde fotoğraf çekiyoruz. İçeriye giriş yasak. Rehberimiz Bro ile ilgili bir kitaptan köşkün kapının arkasındaki yüzünü gösteriyor bizlere. Sözcüklerin anlatmakta yetersiz kalacağı güzellikli bahçeler, ince birer ustalık türü olduğu belli, ağaç ve çiçek düzenlemeleri. Tablo gibi kıpırtısız mavi üstüne buğulu bir havanın sindiği, gölün doyumsuz manzarası karşısında fotoğraf makinelerimize çok iş düşüyor. Tepenin üzerindeki küçük meydanı çevreleyen dükkanlara girip çıkıyoruz. Her şey çok pahalı. Öğrenci işi değil. Hiçbirimizin alışveriş yapmaya niyeti yok, Anıl dışında. Elimi atıp fiyatını görünce bıraktığım el örgüsü, alaca renkli kaşkolu, kaşla göz arasında satın alıp paketlenmiş benim için. Ah Anıl'a, ne gerek var bunlara? Birilerine borçlanmak bana göre bir iş değil. Dünya mıyım ben? Dönüş yok. İçimde sevinçten çok huzursuzluğu çağrıştıran o olumsuz duygu, hüküm sürse de, parası ödenmiş, bana sunulmuş bu armağan paketini teşekkür ederek almaktan başka ne yapabilirim ki? 1 Ocak resmen tatil günü. Göller bölgesindeki küçük turistik dükkanlar dışında alışveriş yapacak yer bulamayacağımızı söylüyor Nurcan. Diğer günlerde 13-16 arası siesta yapıyor İtalyanlar. Yazın sıcağında neyse de kışın orta yerinde dükkan kapatmaya anlam veremiyorum doğrusu. Yenilecek, içilecek yerler bile açık değil. Tatlı bir eğimle meydana inen yolu adımlarken yan tarafımızda tepeliğin üzerindeki tarihi şato ilgimizi çekiyor. Buradaki odalar 5 yıldızlı otel fiyatına kiraya verilir diye açıklıyor Nurcan. Yazarlar, ressamlar yaratıcılıklarının doruğuna ulaşmak amacıyla gelip aylarca kalırlar. En çok da Amerikalılar. Cicero'nun pek çok yapıtının altına burada imza attığını öğrenmek derinden etkiliyor beni. Keşke hayal gücü geniş, esin kaynağı zengin, ünlü bir yazar olsaydım da böyle bir şatoya kapını verseydim diye geçiriyorum içimden. Acıktım ben diye sokuluyor yanıma dünya. Sabah yaşadıklarımızı unutmuş gibiyiz ikimiz de. Grup halinde yürüyerek aşağıya doğru iniyoruz. Nasıl açık kaldıysa şık bir İtalyan restoranı çıkıyor karşımıza. Tek şansımız burası. İçeri girdiğimizde neredeyse tüm masaların Boğaziçi'liler tarafından kapatıldığını görmek hoşumuza gidiyor. Geldiğimizden beri yediğimiz en güzel yemek, anneminkine benzediği için mi bilmem, mantar soslu makarnaya bayılıyorum. Yanında da artık vazgeçilmez içeceğimiz haline gelen kırmızı şarap. Daha önceleri dünyayla farklı konularda gerçekleşen paylaşımımızın şarap üzerinde yoğunlaşmaya başladığını görmek benim yönümden oldukça şaşırtıcı. İçki içmekten aldığım keyfin onunkine paralel bir çizgide artan ivmesi gibi. Beni böylesine rahat kalan, Türkiye'den uzak oluşum belki de yabancı ortamda kendime bile bu denli yabancılaşmamın tek açıklaması bu. Roma'daki son gecemiz. Akşam yemeğini otelde yiyoruz. 60'lı yılların müziğini çalıp söyleyen orta yaşlı piyanistin şarkıları içimizi ısıtıyor. Bu ısınmada yemek boyunca içtiğimiz şarabın payını da yadsıyamayız tabi. Dansa kaldırıyor beni Anur. Karşı çıkmıyorum. Ölçülü bir yakınlıkla kollarında tuttuğu bedenim bu durumdan şikayetçi değil. Ne güzel bir müzik bu böyle diyorum. Annemlerin kuşağı ne kadar şanslıymış. Bir zamanlar onları büyüleyen şarkıların şimdi de onların çocuklarını etkileyebilmesi ne hoş. Burası İtalya diye gülüyor Anıl. Tarihleri gibi müziklerini de aynı canlılıkta yaşatmayı iyi beceriyorlar. Bizim arkamızdan Seçil ile Kerem de dansa kalkıyor. Masada yalnız kalıyor dünya. Hiç de şikayetçi görünmüyor halinden. Bir elinde şarap kadehi, diğerinde sigara. Bundan öte keyif mi olur onun için? Sabah kalkınca eşyalarımızı toplayıp aşağıda bekleyen otobüse yüklüyoruz. Yol üzerindeki Floransa'yı gezdikten sonra gecenin geç saatlerinde Bologna havalimanında olacağız. 3,5 saatlik dönüş yolunun orta yerinde mola veriyoruz. Rahip ve rahibelerin el emeği ürünlerinin sergilendiği bir yer burası diyor Nurcan konakladığımız mekan için. Özellikle grappa ve limon likörüne dikkatinizi çekerim. Hediyelik olarak alabilirsiniz. Gerçek bir içki cenneti burası. Kürsü görünümündeki yüksek masanın üzerinde rengarenk şişeler sıralanmış. İki rahibe gelene geçene içki ikram ediyor. Yanında bizim eski kaşarlarımıza benzeyen küp küp kesilmiş, üstüne kürdan batırılmış peynir ve küçük doğranmış tuzlu kek parçaları var. Grappa bizim rakının ana sonsuz hali diye açıklıyor Nurcan. Yemekte değil de yemek sonrası için. İkramlara kapılıp ölçüyü kaçırmayın sakın. Çok sert bir içkidir. Rahibenin uzattığı grappa bardağından bir yudum alıyorum. Gerçekten de çok sert. Ağzımdan burnumdan buharlar çıkıyor sanki. Benim kadar etkilenmiş görünmüyor dünya. Birbiri ardına 3 bardak grappa içmesini çevredekiler yadırgasa da doğal karşılıyorum ben. Limon likörünü daha çok seviyorum grappadan. Tatlı, içimi kolay, hoş bir içki. Paraya kıyıp büyüyecek bir şişe satın alıyorum annemle babam için. Fazla düşkünlükleri olmasa da bu farklı tadı seveceklerinden eminim. Mağazanın diğer bölümlerinde farklı ürünler de var. Değişik gördüğüm bizde bulunmayan cinsten birkaç paket makarnayı da torbama atınca hediye alışverişim bitiyor. Dünya bıraktığım yerde hala. Cennetin göbeğine düşmüş gibi bugüne kadar keşfetmediği farklı tatlara bürünmüş alkolü damarlarına göndermekte kendisiyle yarışıyor. Ve bu kadar içkiye rağmen dimdik ayakta durabiliyor. Tüm günümüzü alan Floransa turunun ardından gecenin geç saatlerinde Bologna havalimanına varıyoruz. Beklenmedik bir sürpriz bekliyor burada bizi. Uçağımız 3 saat gecikmeli. Günün tüm yorgunluğu üstümüzde. Bekleme salonunun koltukları üzerinde serilip kalıyoruz. Bu elverişsiz ortamda bile uyuyabilenler, salonun dört bir yanını sıkıntıyla arşınlayanlar, yan taraftaki büfede ne bulduysa sahiplenip hırsını yiyip içmekten alanlar. Sigara içmek yasak burada. Dünya ve onun durumundaki tiryakiler sık sık tuvaletin yolunu tutuyorlar. Bir keresinde ben de gidiyorum dünyayla. Öylesine yoğun bir duman var ki göz gözü görmüyor. 2 dakikadan fazla kalamıyorum bu boğucu ortamda. Seçil başını Kerem'in omzuna yaslamış, uyuyor. Biz de havadan sudan konuşarak bekleyişimizi çekilir hale getirmeye çalışıyoruz Anıl'la. Dünya ise tuvalet turlarında. Sigara içme bahanesiyle gittiği duman fıçısından pek hoşnut. Her dönüşünde daha canlı görünüyor gözüme. Sigaranın dışında başka neler içiyorsa. 2.30'da kalkması gereken uçağımız ancak 5.30'da havalanabiliyor. Günlerin yorgunuyuz hepimiz. Serili veriyoruz koltuklara. Hosteslerin sunduğu zengin yemek ikramının ardından uyku faslına geçiyor herkes. Ben hariç, bir de dünya. Yolculuklarda uyuyamama gibi bir türlü alışamadığım kötü bir huyum var. Ne kadar gayret etsem de başaramıyorum. Dünyada en az benim kadar diri görünüyor. Çantasından çıkardığı ilaç kutusundan 2 tane turuncu hapı ağzına atıyor. Başka türlü uyuyamam diye peşinden yapıyor savunmasını. Bir tane de bana uzatıyor. İstemem anlamında başını sallıyorum. Anlamamış gibi tableti önünde açık duran servis masasının üzerine bırakıyor. Hostesin dağıttığı yumuşak yastıklardan birine yaslıyor başını. 2 dakika bile geçmeden derin bir uykunun kollarına dalıveriyor. Uçağın azaltılmış ışıklarından dünyanın uykuya teslim olmuş yüzünü incelemeye koyuluyorum. Nasıl da masum bir ifadesi var. Melek mi yoksa şeytan mı olduğuna karar veremiyorum. Tümüyle melek değil, orası kesin. Tam anlamıyla şeytan olduğunu söylemek de haksızlıkmış gibi geliyor bana. Melek görünümünde bir şeytan. Evet, zaman zaman inanıyorum buna. Ama şeytana en çok çağrıştırdığı durumlarda bile içinde bir melek barındırdığını düşünüyorum gene de. Kararsızım. Yalnız şuna eminim ki birlikteliğimizi gözden geçirmenin zamanı geldi. Hem de acilen. Aramızdaki paylaşım tehlikeli noktalara ulaştı çünkü. Bu şekilde sürmesi durumunda göreceğim zararın artması kaçınılmaz. Ne yalan söyleyeyim, çok bağlandım ona. Yüreğimdeki sevgisi gitgide büyümekte. Ama kendime karşı da sorumluluklarım var benim. Olmalı. Bu gidişe dur demenin zamanı geldi artık. Yok, tümüyle kopmamız gerekmiyor. Aramızda oluşan bağı biraz gevşetmek yeter. Emrinin varlığı işimi kolaylaştıracak. Onların baş başa olma sürelerinin artışı özgürlüğe taşıyacak beni. Özgürlük. İki kişi arasında kurulan bağ, cinsiyetler aynı olsa bile tarafları tutsak edebilir mi? Dünya ile beraberliğim, özgürlüğümden ödün vermem anlamına mı geliyor? Biraz öyle galiba. Ama itiraf etmeliyim ki asıl neden bu değil. Beni bu kararı almaya zorlayan gitgide ona benziyor olmam. İkinci bir dünya olup çıkmaktan duyduğum, nicedir içimde büyüttüğüm o yabansı korku. Üstelik bu çarpık yolda yürümeme neden olacak hiçbir gerekçem de yok benim. Dünyanınkilere benzer olumsuzlukların hangisini yaşadığımı iddia edebilirim ki? İşte bu yüzden onun çizgisinde yürümemin özrü de olamaz. 7. İtalyanlılarımızı geride bırakarak okulla yurt odası arasında kısılıp kalmış günlük yaşamımıza dönüyoruz. Dönüş yolunda aldığım karara uyarak elimden geldiğince uzak durmaya çalışıyorum dünyadan. Odadaki herkes kendi aleminde. Yakın olabileceğim tek kişi Ece. O da öylesine dertli ki Cengiz'le ilgili sorunlar yüzünden derslere bile giremediğini oluyor. Mutsuz, karamsar, büyük umutlarla geldiği İstanbul'dan alacaklı. Kısa konuşmalar dışında hiçbir şeyi paylaşmadığımız 3. günün akşamında yurdun girişinde yakalıyor beni dünya. Cuma akşamı için kimseye söz verme diyor cıvıl cıvıl bir sesle. Bizimle olacaksın. Nedenmiş o diye soruyorum. Hayır demeden önce. Emre ile nişanlanıyoruz. Bu özel günde bizimle beraber olmak istersin sanırım. Nişanlanıyor musunuz? Evet, cumartesi akşamı yüzüklerimiz takılacak. Küçük bir nişan yemeği. Gözleri ışıl ışıl. İlk kez bu kadar mutlu görüyorum onu. Gelemem demek mümkün mü? İyi ya da kötü bunca şeyi paylaşmışken, hem bir gecelik özel bir durum bu. Gitmekle verdiğim karardan cayılmış olmayacağım ki. Öyle şatafatlı bir nişan töreni gelmesin aklına diye gülüyor. 4 kişilik küçük bir kutlama. Nasıl yani? Aileler yok için. Nasıl yani? Aileler yok için şimdi. Kız tarafına seni temsil edeceğim. Yüzüğümüzü takacak başka bir yakınım yok benim. İçimde zorla katılaştırdığım bir yerlerde ince bir sız duyuyorum. 4. kişi kim? Emre'nin kankası Tolga. Sen benim için neysen Tolga da Emre için o. Tek yakını, arkadaşı, dostu, sırdaşı. Seviniyorum onun adına. Nişanlanmak, Emre ile aralarındaki beraberliğe ciddi bir sıfat kazandırmak, kişiliğinde oluşmuş çarpıklıkları da onarabilir belki. Keşke. Emre ile dünya nişan alışverişine çıkıyorlar. Beni de götürmek istiyorlar ama vize sınavına hazırlanma bahanesiyle katılmıyorum onlara. Yurda döndüğünde yanakları al al dünyanın. Mutluluktan uçuyor. Beyaz, şifon bir elbise almışlar. Tokası taşlı, zarif bir çift gece ayakkabısı ve el çantası da yanında. Gururla gösteriyor bana. Seviniyorum. Onu böyle görmek içimi ısıtıyor. Cumartesi akşamı özenle hazırlanıyoruz ikimiz de. kar beyazı nişan giysisi, omuzlarına bıraktığı dalga dalga saçları, hafif makyajıyla masum bir peri kızı sanki dünya. Çok güzel oldun diyorum. Elbisen de harika. Ama neden beyazı seçtin ki? Birden durgunlaşıveriyor. Haklısın diyor. Nişan elbisesi dediğin pembe, mavi, yeşil olur. Öyle değil mi? Beyaz gelinlik rengi. Uzaklara dalıyor gözleri. Dudaklarında anlam veremediğim bir titreme. Gelinlik giyebileceğimin garantisi var mı? Olmuşken beyaz olsun dedim ben de. Boğazımın ortasına kocaman bir yumru gelip oturuyor. Deli misin sen diye haykırıyorum. Ne biçim konuşuyorsun böyle? Tamam, beyazsa beyaz. Hem nişanında hem de düğününde çifte gelinlik giymiş olursun. Buruk bir gülüşle bakıyor yüzüme. Umarım diye fısıldıyor usulca. Ailesiyle yaşadığı sorunların etkisi diye düşünüyorum. Yanında hiçbir yakını olmadan nişanlanacak bir genç kız, geleceğine ancak bu kadar iyimser bakabiliyor. Hafiften örselenen keyfimi yeniden doğrultmaya çabalayarak hazırlanmaya koyuluyorum ben de. Annemin tüm itirazlarıma karşın ne olur ne olmaz gerekebilir dayatmasıyla bavula koyup burada da kendi elleriyle dolabıma astığı siyah krep, kolsuz, düz kesimli elbisemi giyiyorum. Sivri burunlu süet ayakkabılarımın ve el çantamla odanın girişindeki boy aynasına yansıyan görüntüm hiç de fena değil. Sözleştiğimiz saatte yurdun önünde Emre ile buluşuyoruz. O da en az dünya kadar titizlenmiş giyimine. Siyah, şık bir smokin var üzerinde. Tam bir damat görünümünde. Arabasını süslemiş, ön kaputun üzerinde çiçekler, sağ dikiz aynasına bağlanmış beyaz, enli kurdele. Nişan için biraz abartılı bulsam da gösterdiği özen hoşuma gidiyor. Sevinçle ön koltuğa Emre'nin yanına kuruluyor dünya. Ben de arkaya geçiyorum. Kanka ise görünürlerde yok. Tolga restoranda bekliyor bizi diye açıklıyor Emre. Bu gecenin mimarı o. Hiçbir ayrıntıyı atlamıyor. Titizliği üstünde gene benimkinin. Bebek'te denize karşı şık bir restoran. Arabayı otoparka bırakıp içeri giriyoruz. Geniş salonun iki yanı cam mekanla çevrili sol köşesinde ayakta dikilmiş garsonlarla konuşan birine doğru yürüyor Emre. Bir anda sarmaş dolaş oluveriyorlar. Tolga Bey bu olmalı. Emre bizi tanıştırıyor. Tolga, Eylül. Memnun oldum diye uzattığım elimi tutup dudağına parmaklarının ucuna değdirmesiyle ürperiveriyorum. İlk kez yaşıyorum böyle bir durumu. Şaşkınlığım doğal. Bu sıra dışı davranışın sahibini göz ucuyla incelemekten kendimi alamıyorum. Emre'nin arkadaşı, kankası ama ondan en az 6-7 yaş büyük duruyor. İnce uzun boyu, nefti yeşil, usta bir terzinin elinden çıktığına haykıran takım elbisesiyle son derece yakışıklı. Zarif ve ölçülü kibarlığını Emre'ye olan yakınlığıyla bağdaştırmakta zorlanıyorum. Aynı çevrenin insanları gibi durmuyorlar. Beyaz saten örtüler giydirilip pembe fiyonklarla süslenmiş sandalyelere oturmamıza nezaret ediyor Tolga. Dünyanın karşısında Emre, Tolga'nın karşısında ben. 4 kişilik değil de 8-10 kişiyi ağırlamaya hazırlanıyormuş gibi duran, özenle hazırlanmış, görkemli bir masa düzeni. Önümüzde boğazın denizle kucaklaşan gece yüzü. Muhteşem bir manzara. Sevdim bu ortamı. Gümüş şamdanların konuk ettiği mumların ışıkları yüzlerimizde hareleniyor. Salonun üzerine dalga dalga yayılan klasik müzik sesinin yarattığı dinginliğe bırakıveriyorum kendimi. Dünya ile Emre'nin gözleri yaramaz, çocuksu bir sevinçte buluşuyor. Evlerinden kaçmış, gizlice evlenecek yeni yetme gençlere benzetiyorum onları. Tolga ile ben de onları destek veren iki can dost. Bu konumumdan şikayetçi değilim. Tam tersi hoşuma gittiğini bile söyleyebilirim. Kumanda tümüyle Tolga'da. Bir baş işaretiyle ya da bakışlarıyla yönlendirebiliyor garsonları. Kısa bir sohbetin ardından yemek servisine geçiliyor. Her şeyin önceden dakika dakika ayarlandığı öylesine belli ki herkeste bir başkalık var bu gece. Dünya eski dünya değil. Emre de öyle. Yaşanacakların önemini kavramış gibi son derece ölçülü davranıyorlar. Şarap içiyoruz. Kırmızı. Ne dünya ne de Emre birlik alışkanlıklarını sergilemiyorlar bu kez. Yemeğe eşlik eden içecek ölçüsünde kaldırıyorlar kadehlerini. Ardı ardına yuvarlamıyorlar. Abartı yok. İlk karşılaştığım insanlar hakkında iyi ya da kötü az çok bir fikrim olur. Bu kez farklı. Tolga için hiçbir düşünce oluşmuyor kafamda. Daha doğrusu oluşamıyor. Buna izin vermiyor ki. Mesafeli duruşunun yanında Emre'ye bakarken ışıldayan gözleri, başını hep yukarıda tutan havasına ters düşen şefkatli yaklaşımı, ilk kez tanıştığı bana karşı takındığı nazik tavır, soğuk yapılı olduğunu düşünürken sergilediği sevecen davranışlar, hiç umulmadık bir anda patlattığı ince esprilerle hepimizi kahkahaya boğması, daha önce benzerine hiç rastlamadığım ilginç bir kişilik. Yemeğin sonlarına doğru gitgide sıcaklaşan sohbetin orta yerinde birden ciddileşiveriyor Tolga. Ceketinin düğmelerini ilikleyerek oturduğu yerde dikleşiyor ve bana dönüyor. Gecenin en anlamlı anına geldik diyor Eylül. Emrinin yakını olarak ben, dünya kızımızı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuza istiyorum. Ne diyorsunuz? Hiç beklemediğim bu sözlerle şaşkına dönüyorum. Ben kim oluyorum ki? Kız vermek bana mı düşer? Üçünün de gözleri üzerimde. Dudaklarımdan dökülecek sözcükleri bekliyorlar. Gerekliliği tartışılır olsa da eksik bir şey kalmasın istiyorlar. Yolunca, yordamınca kız istenecek ki ardından da nişan takılabilsin. Bu ince düşüncenin de Tolga'na kaynaklandığı kesin. Hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmiyor. Tanıştığımız andan bu yana Eylül diye hitap ederken kız isteme faslına geçildiğinde Eylül deyişi de ilginç. İşin önemini vurgulamak ya da kızı verecek kişiye bana paya kazandırmak amacıyla özellikle yapıyor bunu. Hayırlısı olsun diyorum kendime bile yabancı gelen Eylül Hanım sesimle. Onlar birbirlerini seçmişler zaten. Tolga'nın bir baş işaretiyle yönlendirdiği şef garson, beyaz dantel örtülü küçük bir tepsiyle içinde yüzüklerin bulunduğu kadife kutuyu getiriyor. Ağır devinimlerle kutuyu açıyor Tolga. Yüzüklerden birini bana uzatıyor. Dünyanın nişan halkası o. Emre'ninkini de ben takıyorum. Sonra da örtünün üzerindeki makasla yüzükleri birbirine bağlayan kırmızı kurteliği kesiyor. Emre de cebinden çıkardığı bir başka kadife kutudaki tek taş pırlanta yüzüğü dünyanın parmağına takıyor. Dünya mutlu, ateş gibi yanıyor gözleri. Onun sevincini, onun coşkusunu tüm yüreğimle paylaşıyorum. Mutlu olun, mutlu kalın diye kucaklıyorum ikisinde. Tolga ise alınlarından öpüyor onları. Sonunda başardınız diyor, sonunda başardınız. Sıradan sözcükler değil bunlar. Birden yabancılaşıveriyorum hepsine. Üçünün arasında gizli bir bağ olduğu hissine kapılıyorum. Paylaştıkları, benim bilmediğim, çözemediğim bir şeyler var. Bu gece de başladığı andan bu yana tam bir gariplikler silsilesi değil mi zaten? Kısa bir süre öncesine kadar hiç tanımadığım insanlarla ne yapıyorum ben burada? Şef garsonun iki yardımcısı eşliğinde tekerlekli servis arabasıyla nişan pastasını getirmesi düşüncelerimi bölüyor. Bunu da unutmamış Tolga. Aferin ona. Tek katlı beyaz pastanın üzerinde iç içe geçmiş iki yüzük ve iki kalp. Sol tarafında da D ve E harfleri. Dünya ile Emre pastayı el ele keserek birbirlerine yedirirken şampanya geliyor. Şişeyi açma işini garsonlara bırakmıyor Tolga. Kadehlerimize de bizzat kendisi dolduruyor. Mutluluğa, sonsuza kadar. Dört dörtlük tam bir nişan töreni. Salonda yüzlerce konuk karşısında değil de dört kişiyle gerçekleşiyor. Tek farkı bu. Resmi yönü biten kutlamanın ardından belirgin bir rahatlama yaşıyoruz hepimiz. Sohbetimiz yeniden ısınıyor. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Birden kafamın içindeki bilinmezler pıtır pıtır dökülüveriyor dilimden. Belki yeri ve zaman değil ama diye başlıyorum. Dünyanın durumunu, ailesiyle olan ilişkilerini biliyorum. Ya sen Emre, neden senin ailenden hiç kimse yok bu gecede? Sakıncası varsa yanıt vermeyebilirsin.